Şimdi o zaman bu yazıyı, yani bu yöntemimiz zaman içinde şey yapacak, daha belirli değişecek. Yani bu burada nasıl bir, böyle bir çalışmada nasıl bir yöntem uygulanacağını tam olarak bilmiyoruz. Yani hangi içeriği izleyeceğiz, nasıl izleyeceğiz, hangi derinlikte izleyeceğiz vesaire, bunları biraz yanılma sınamayla bulacağız. Yani baştan bir şeyimiz yok, çok katı bir formatımız yok. Bir bakma daha iyi. Şimdi bu yazıyı alırsak iki ilke. Buradaki ilkeler nedir? Bir fikriniz var mı?
Merhaba.
Merhaba. Haz ilkesi ve realite ilkesi diyor Freud. Ya da ben Türkçe'ye öyle çeviriyorum. Haz ilkesi şey anlaşılabilecek bir şey. Lust prinsip. Lust, haz diye çeviriyoruz. Pleasure İngilizcesi. Ve öteki de şey. Reality principle. Olgusallık. Gerçeklik değil. Yani gerçekliği olgusallık diye anlıyorsak mesele yok. Ama bu dışsal dünyayı ilgilendiren bir ilke. Yani haz ilkesi ve yaşamın kendisi. Yani real yaşam arasındaki ilişki. Bu yazının şey. Ruhsal olayların iki ilkesi üzerine formüle 1911'de yazmış ve bu kitabın ilk makalesi bu ya da ilk denemesi. Şimdi burada şurada özet var. Görünüyor mu?
Şeyi tartışabiliriz hocam. İnsan hazdan kaçabilir mi? Yani çünkü Freud'un tüm
teorisi
haz ilkesine dayanıyor. Yani insan doyum istiyor ve doyumdan kaçamıyor.
Kaçmamız gerekiyor mu? Bazen gerekiyor. Bazı durumlarda.
Yani mesela burada kaçmaya çalışıyor. Veya bir Anadolu dergisi.
Onlara şey deniyor değil mi? Hazdan kaçınma eğilimini taşıyan taşımaya ne deniyor? O sadece yani her yerinde, her kültürde olabiliyor. Çilecilik, asketizm.
Evet.
Yani hazdan kaçınma. Türkçe çeviri doğru mu yanlış mı bilmiyorum. Çile sözcüğü şey.
Evet,
asketizm. Çeşitli nedenleri olabilir. Yani kimisi suçluluk duygusundan da kaçınabilir ama şey de olabilir. Haz peşinde koşmak şey olabilir. Rahatsız edici olabilir. Ve
terbiye etmek
çile yoluyla. Evet. Ya da dinsel inançtan ötürü olabilir. Yani örneğin şeyler, Püritanlar her yine bunlar da İslam'da da var, şeyde de var. Onlar da hazdan kaçınıyorlar ve haz verici şeylerden de kaçınıyorlar. O bir özellikle de şey Freud'un yaşadığı dönem yani öyle bir şey var. Püritan kültürün ağır olduğu, ağır bastığı bir dönem. Şimdi haz ilkesi...
O zaman Freud'un genellemesi ne kadar haklı? Ya bunu belki...
Freud'un genellemesi sinirlerin sonucu hastanın olgusal... O zaman şimdi şöyle bir yöntem izleyelim. Bu yazının makalenin gidişatını, Freud'un planını takip edelim, izleyelim ve orada sorularımız tekrar şey yapabilir,
tamam,
bağlayabiliriz. Tamam. Şimdi... Birinci ilke sinirce, nevroz denen şey, nörosis denen şey. Bunun olgusal yaşamın dışına zorlanışıdır hastanın. Bu kitapta şey var, bir baskı hatası var. Yani dizgide orası silinmiş. Yaşamın zorlanışı diye o yaşamın dışına zorlanışı olacak. Zaten yanındaki İngilizce'den falan görünüyor ya da Almanca'dan. Olgusal yaşamın dışına zorlanış. Bu biraz iyi bir anlatım değil, kapalı bir anlatım. Yani,
gerçeklik demesi daha doğru. Yani gerçeklik sinirlerin sonucu, yani nevrozun sonucu hasta gerçeklikle İdealize etmişi arasındaki farkı kavrayamaz.
Dışına zorlamışıdır diyor. Onu demiyor. Yani o da dediğin doğru. Ama burada bir şey var. Anladığım problem var. Ben sık sık bunu Freud'un şeyinde yaşıyorum. Yani zor anlatım ya da kötü anlatım diyebileceğim bir şey var. Yer yer. Çünkü daha kolay anlatılabilir. Yani yanlış değil anlatmak istediği şey ama anlatım tarzı fazla ağır geliyor. Şimdi sinirce baskı süreci tarafından yaratılır. Sinirce ve baskı arasında bir eşitlik yok. Yani sinirce baskı tarafından yaratılır ama baskı, her baskı sinircedir diyemeyeceğiz. O anlamda eşitlik yok. Bu açık mı? Değil. Eğer baskı amacına ulaşırsa, eğer orada baskılanması gereken şey baskılanırsa sinirce olmuyor. Sinirce baskının başarıya ulaşamamasının bir anlatımı. İyi baskılanmama. Bu göreceğiz bunu. Bu olağanüstü özel bir nokta. Sinircenin, yani baskılama sürecinin ya da baskı sürecinin başarısızlığı, baskının kararsızlığı, yarı yolda kalması, kritik bir noktada kalması, o nörotik. Tam baskılanma olursa hiçbir şey yok, sinirce yok.
Yani sanki insana mümkün baskı olur. Olursa daha çok olur nörotik geliyor.
Evet. Yani baskı amacına ulaşırsa nevroz olmuyor, sinirci olmuyor. Bir şey yasaklanırsa, yani...
Ama kişi tarafından yasaklanma bu. Yani kişinin kendi baskılaması.
Kişinin kendi... Olaylar yasaklıyor. Kişinin kendi baskılaması bu... Şimdi yavaş yavaş şeye de gireceğiz. Bilinçsiz ve bilinçli terimleri var. Yani Freud'da özel. Kişinin kendi baskılaması bilinçsiz değil. Orada şey var, bilinçli bir baskılama var. Ona baskı demek de doğru değil. Bastırma diyebiliriz ya da yasaklama diyebiliriz. Doğrudan doğruya. Ben şu davranışta bulunmayacağım diye karar veriyorum. İstencimle, bilincimle ve burada bir baskı yok. Burada dolayısıyla bir patolojik semptom da yok. Yani ben şu eylemde eylemi yapmayacağım ya da şu edimde bulunmayacağım. Bu...
Ama kişinin hangi yaş durumundaki, yani bebekken mi yaptı davranış bu? Yani bebekken böyle bir karar vermesi imkan mı?
Yok.
Burada yaşadığı acıyı bastırıyor çocuk. Ve yani Freud'un zaten temel şeyi benim anladığım kadarıyla 0-6 yaş ergenliğe kadar uzatabiliriz o dönem içerisinde.
Tabii kişilik orada belirleniyor.
Bireyin yaşadığı travmaları bilinç altına atması, bilinç altının o travmaları baskılaması ama tam baskılayamadığı zaman veya tam bastıramadığı zaman onların zaman içerisinde su yüzüne çıkıp rüyalarla veya işte günlük davranışlarla veya seçimlerle bir su yüzüne çıkıp
evet,
kişiyi
tamam,
özgür bir insan kılmaması. Ya bunun aslında bunları çok...
Yani bu baskı tam olursa sürece olmuyor.
Evet.
Yanlış mı anladım diye bir daha soruyorum.
Doğru.
Yani baskı tam olursa olmuyor.
Evet.
Ama bir yarık kalırsa o zaman ortaya.
Evet. Onu söylüyor Freud'un kendisi.
Tam kastetmen olan istenci olması mı?
Efendim?
Tam baskıdan kastettiğimiz istenci olması mı?
Şimdi baskı şey de olabilir, istençsiz de olabilir. Pardon. Tam baskı, istenç baskılamıyor. İstenç durduruyor. Baskı tam olduğu zaman yine istençle ilgisi olmayan bir şey. Baskı terimini istenci silerek, istence bağlamadan kullanacağız. Yani problem orada yatıyor. Baskının sorumlusu kim? Hangi ansal ya da ruhsal yapı? Çünkü ego var. ego.
Bu sorunun en cevabı hatta bu düşünceleri, Freud'un bu düşünceleri anlamadan bile geriye Spinoza'ya bence geliyor.
Evet. Konat çaba yani çabaydı ya da evet çaba
yani,
olarak
çevirir. Yani bütün tutkular aynı. Konatus'tan türer diyor.
Evet.
Konatus da bireyin yaşama arzusudur diyor. Ve yaşayabilmek için birey tutkularını buradan geliştirir. Ve tutkularının esiri olan kişi de elimseldir, pasiftir ve özgür değildir diyor.
Evet.
Bu tutkuların nedeni çözümlenmeli, anlaşılmalı ve böylece birey özgür Ancak böyle bir özgür olabilir diyor.
Doğru. Yani tutkular, şimdi Spinoza'nın tutku dediği şeyler pasio.
Evet.
Onlar Freud'un iç bilinçaltı dürtülerine denk düşüyor mu? Onu inceleyeceğiz. Çünkü yani Freud'da bu sinirjenin nedeni şey, bilinçaltı bir faktör. Ama tutkular acaba şey mi? Sen patolojik şeyler mi? Yani patolojik öğeler mi? Tutku bir insan şey yapabilir. Freud'da büyük bir tutkuyla örneğin Hegel şey diyor, tutku bütünüyle olumsuz bir anlam taşıyan bir sözcük değil diyor. Yani doğru söylüyor ve tutku olmadan büyük bir şey başarılmaz diyor. Tutku zorunlu olarak şey değil, kınanacak bir şey değil. Tarihin motoru bir bakıma ya da eylemin güdüsü. Napolyon.
Sanatçı olmak.
Evet, bazı yapılar tutkular yoluyla özellikle sanatçılar, mesela Beethoven'ın söyleyen anlamda işte organ yoksunluğunun onda yarattığı travma, ama bu travmayı adam olumlu bir şeye tutkuya dönüştürüyor ve onu sanata çeviriyor. Veya konuştuk belki cüce fakat harika resimler yapıyor. Uzun bacaklı kadınları resmediyor ve onu sanatsal bir şekilde ifade ediyor. Ama bunu şey yapan bir tutku biçimi de var. Şiddete çeviren.
Evet.
Yani o yoksunluğun veya işte anne sevgisizliğinin veya baba sevgisizliğinin, babayla anneyle yaşanılan travmaları daha sonra şiddet şekliyle ifade eden, olumsuz yönde ifade eden tutkular.
Anne baba yoksunluğu tutku mu?
Yarattığı travmalar tutkusal bir yaşamaya ulaşabiliyor.
Yani kompanze etmek için, denge sağlamak için başka yönlere birey yönelebilir. O belli bir açığı gidermek için başka bir yerde aşırı bir talep, istem yaratabilir ya da yönelim yaratabilir gibi bir şey. Öyle mi?
Evet.
Tabii. Yani orada bir şey var, yansıtma var ya da yüceltme gibi bir şey belki de. Şimdi tutkuları ele alırken, yani tutku ve dürtü aynı söz, aynı kavram değil. Yani tutku bilinçte olan bir şey. Tutkulu bir insan hedefini bilir. Yani tutku da bu da ayrı bir çözümleme konusu. Yani tutkunun şeyi nerede? Tutku bir aşırı nokta ve aşırı olması onu ölçüsüz ve erdemsiz yapan şey. Yani tutkuyla yaşamak, tutkuyla var olmak sağlıklı değil. Rasyonel değil. Ve tutkunun riski açıkça ussal olanı ezme olasılığı gücünde yatıyor. Yani tutku usu ezebilir, yenebilir. Ve tutkuyla davranan bir insan moral yanlış yapabilir. Yani daha da şey, eğer moral sözünü beğenmiyorsak o zaman şey diyebiliriz. Tutkuyla davranan bir insan köledir. Çünkü özgür olmak, düşünerek, bilinçli olarak, istençli olarak davranmak demekken, tutkunun güdümüyle davranmak, istençsiz bir davranış yoluna girmek demektir. Ve istençsiz olmak, köle olmak demek. Yani tutku orada yönetiyor insanı. Tutkunun kötü olması gerekmiyor. Dediğimiz gibi tutku şey de olabilir. Yani
kumar.
Evet. Ya da güç tutkusu, politik güç tutkusu, güç istenci, Nietzsche'de anlatılan şey gibi. Bunların hepsi tutku adını alması için şey olması gerekir. Düşünceden ve istençten daha güçlü olması gerekir.
Tutku adına yapılan olumlu şeyler de, yalnız yani bu insanlara baktığımız zaman gerçekten yaratıcı şeyler yapan kişilere, ama hayatlarının bazı noktalarında da çok eksik bıraktıklarını görüyoruz. Yani o kadar o şeyi tutkunca yapıyorlar ki belki harika resimler, belki harika romanlar.
Geri kalanı, yaşamının geri kalanı berbat.
Iskalıyorlar yani.
Iskalıyorlar. Tabii yani ona, orada her şey evrensele tabi. Evrenselin altına giriyor. Yani orada tutku evrensel ve çoğu öyle. Yani Rousseau'nun yaşamına baktığın zaman özel yaşamı tam bir şey. Saçmalık. Yani saçmalıktan da kötü. Ama orada bir tutku var ve bütün yaşam, etkinlik,
usta var.
Varoluş. Efendim?
Usta var.
Usta var. Yine de şey, orada tutku, Rusya zaten romantizmin şeyi. Bir yerde babası sayılıyor. Yani romantiklerin şeyleri, tetikleyicileri ve çıkış noktaları. Çünkü duyguyu usun önüne getiriyor. Bu romantizm denen şey. Aynı zamanda şimdi duygu ve tutku aynı şey değil. Yani Rusya'nın duyguyu burada şu var. Bunlar birbirine bağlı konular ve duygu da içki şeyle, dürtüyle ya da bilinçaltıyla aynı şey değil. Yani ama aralarındaki etkileşim yine Freud'da çok fazla incelenmiş değil. Başkalarında da incelenmiş değil. O incelenmesi gerekli bir şey gibi görünüyor. Russo şey değil, tutkuya bırakmıyor şeyin yaşamını ya da varoluşunu ya da bir bilinçaltının güdümünde de olduğunu söyleyemeyiz. O bilinçli olarak duygunun ususun önünde olması gerektiğini söylüyor. Yani duygu şey değil, patolojik bir şey değil. Duygu insan doğasının özel bir yanı. Bütün dinsel yan, bütün törel yan oradan geçiyor aynı zamanda. Ve o yanın hakkı verilmeli ve o yanın talebi, istemi sonsuz. Sevgi, yani insan sevilmek istiyor ve buna en büyük hakkı taşıyor ve bunu elde etmek zorunda. Duygunun us ile ilişkisi şey değil, zorunlu olarak çelişki ya da çatışma ilişkisi değil. Ama duygu insanı götürmeye başlarsa o zaman o saçma sonuçlara da, saçma noktalara da götürebilir. Yani duygu şey değil, kötü bir şey değil. Ama düşünün, duygunun usu her zaman çiğnediğini, rahatça çiğnediğini ve o zaman insanların, bireylerin nerelere gidebileceklerini, bu Freud'un haz ve olgusallık ilkesiyle tamamen örtüşen bir şey bir bakıma. Eğer haz ilkesini, yani duygunun sonucunu haz olarak düşünürsek, haz, o zaman duygu realite ilkesi tarafından ya da us tarafından frenlenmeli. Frenlenmiyorsa o hedonizm ikinci, yani o bir tür realiteden ceza alarak geri dönüyor ve o şekilde haz ilkesi terbiye ediliyor. Haz ilkesi, haz terimi bizi düşündürmeli. Çünkü duygunun haz nereden geliyor?
Yaşamaktan.
Doyumdan geliyor. Doyum haz verir mi? Doyumla haz aynı şey mi? Değil. Bir istek gerekli. Haz elde etmek için bir şeyin, yani hazsızlığın yenilmesi gerekir. Hazın karşılığının hazsızlık olduğunu söyleyeyim. Hazsızlık nereden gelir? Uyarı. Freud burada mı söylüyor onu? Organizma dışarıdan gelen uyarı miktarını ortadan kaldırma ya da bir en aza indirgeme eğilimini taşır diyor. Bunu galiba haz ilkesinin ötesinde de başlıklı yazısında da söylüyor. Burada da söylüyor olabilir. Şimdi uyarı hassızlığın kaynağı. Uyarı nereden gelebilir? İçeriden ve dışarıdan gelebilir. Dışarıdan geldiği zaman organizmanın buna yanıtı kas devinmeleri yoluyla oluyor. Yani kaçma. İçeriden geldiği zaman uyarı ondan kaçamaz o şekilde. Yani beden kendi kendisinden kaçamaz. Ve o uyarıyı durdurması gerekiyor. Çünkü uyarı hassızlık veriyor. Uyarının hassızlık vermesi, ya yani örneğin acıkıyorsun ve açlık bir uyarı olarak bilince geliyor ya da organizma onu o şekilde hissediyor, duyumsuyor ve onu ondan kaçamaz, onu doyurması gerekir. Ve onu doyurması haz. O zaman haz ilkesi her durumda bir iç güdünün doyum isteyen bir içgüdünün doyurulmasına bağlı. Haz ilkesinin anlamı bu. Ya da haz teriminin anlamı bu. Haz ilkesi ve realite ilkesi bunlar şey. Bu yazıda karşılıklar olarak alınıyorlar ve hangisi, ikisinden herhangi birisi üstün çıkabilir. Ama Freud'un, yani Freud burada bir ahlak yazısı yazmıyor. İnsanlara öğüt vermek için yazmıyor. Sadece realitede olan durumu, yaşamda olan durumu çözümlüyor ve eğer haz ilkesi kendi başına bırakılırsa, sınırsızca bırakılırsa ne olur? Freud'a göre uygarlık olmaz. O zaman uygarlık haz ilkesinin bastırılması üzerine kurulur diyor. Bunları başka yazılarında, başka kitaplarında da söylüyor ve şu an bu noktayla bağlantılı. Burada
doğaya dönüş.
Doğaya, evet, haz ilkesi, yani doğadaki tek ilke haz ilkesi, haz ilkesi ve hayvanlar içgüdülerini sınırlamadan, frenlemeden yaşıyorlar. İçgüdü, eğer bir hayvan içgüdüsel davranışından vazgeçiyorsa, orada bile o vazgeçin etmeni başka bir içgüdü olabilir. Ölüm içgüdüsü diye bir şeyden söz ediyor Freud. Ölüm içgüdüsü diye bir şey olabilir mi? Yani çok sık kullanıyor bu terimi. Ölüm içgüdüsü. Yani bazı şeylere şiirsel, yani bazı anlatımları şiirsel, daha doğrusu pek bir anlamları yok. Yani çevirmemiz gerekir. Başka bir doğru sözcük, kavram var orada ama anlatan sözcük şey değil.
Ölüm içgüdüsü olmaz.
Ölüm içgüdüsü
olmaması,
olmaması gerekir. Yani yaşam içgüdüsü olabilir, yaşama dürtüsü falan olabilir ama ölüm insanın korkusu, ölüme korkusu doğru ölüm bu biraz diyalektik falan da aşıyor yani insanın.
Şey gibi olamaz mı? Örneğin insanların hani dinsel olgular oluşturmaları ölüm içgüdüsünden hani.
Dinsel olguları mı?
Dinsel mi?
Dinsel.
Yani devamı olsun. Yani sonuçta öldüğünü görüyor içgüdüsel olarak hani bunu devam ettirmeyi.
Yaşamını.
Ritüeller, işte dinsel olgular yaratıyor. Yaşamışmış. Niye yapıyor? Hani o ölüm içgüdüsü onu ona yönlendiriyor. Yani bir inanç sistemleri kurması o içgüdüyle bağlantılı olabilir diye düşünüyorum. İkinci bir hayat umudu, içgüdüyle oluşturulan bir şey olabilir.
Ama insanın yani öleceğinin bilincinde olması
zaten yani.
Ve bu bilinci, sürekli bu bilinçle yaşarsak yaşamdan ister istemez uzaklaşacağız. Yani bu bilinci bastırmamız gerekiyor. Baskılanması gerekiyor bir şekilde. Çünkü karamsarlık yaratan bir bilgi bu.
Ölümün kaçınılmaz olduğu düşüncesi.
Evet.
Öyle mi?
Evet.
Tamam. Onu
anlamı yıkan bir düşünce çünkü. Yani yarınki sınavına büyük bir kaygıyla hazırlanan öğrenci öbür gün öleceğini biliyorsa tüm o kaygılar veya tüm uygarlık yine çöker. Yani
insan doğasında bir şey var. Ölümsüzlük isteği var.
Evet.
Sonlu yaşam kabul edilmiyor. Yani irrasyonel. Sonlu yaşam saçma. Absürt denen şey.
Çok var saçma ama hiç ölürüz gibi de yaşamıyoruz.
Evet.
Öleceğimizi biliriz ama inanmayız diyor. Grema değil,
değil. Hayır, biliriz ama inanmayız. Doğru söylüyor. İnanırsak mahvoluruz.
Onun için ölme içgüdüsü yoktur bence. Hiç ölecek gibi yaşamıyoruz.
Evet, ölme içgüdünün hedefi
var.
Eğer şey dersek, içgüdünün hedefi ölümdü dersek o zaman bu saldırganlık içgüdüsü ya da yok etme içgüdüsü gibi bir şey olabilir. Sen yok etme içgüdüsü, o da biraz zorlama bir terim. Bak yani onları çözmeye çalışacağız. Hem başka that is instinct demesi gerekiyor. Okay, totally instinct diyecek. Şimdi buradan ilerleyecektik. Sinircilerin ve bütün insanlığın olgusallık ile ilişkisi ruh bilimsel kuramın kapsamına alınmalı. Şimdi bütününde insanlığın, bütün insanlığın o realite ile, olgusallık ile ilişkisi de kuramın kapsamında. Yani ruh çözümleme kuramı şey değil, sadece patolojiyi inceleyen, bozuk olan, hastalıklı olan inceleyen bir kuram değil. Normal insanlığı da inceleyebiliyor. Değil mi? Yani bu önemli bir şey. Bu şey demek değil, bütün insanlık hastadır ve ruhsal ruh çözümlemeye alınmalıdır gibi anlaşılmaması gerekir. Ama eğer şimdi burada hastalık terimi belki çok uymuyor. Yani ruhsal bilinçaltı ile ilişkilendirirsek, bilinçsiz olanla ilişkilendirirsek bilinçsiz olanın doğrudan doğruya hastalıklı olduğunu söyleyemeyiz. Bazı bir noktadan burada bir yeğenlik derece var. Yani o derecenin ötesi, bir derecenin ötesi artık hasta diyebiliriz ona ya da rahatsızlık diyebiliriz. Zaten normal durumda da hastalık hemen koyulan bir tanı değil mi? Yani bir insanın belli bir yere ağrabilir ya da belli bir rahatsızlığı, bozukluğu, yetersizlik yaşayabilir çeşitli organlarında ve onun hastalık hastalık olarak saptanması şey gerektiriyor. Belli bir ölçünün aşılması, belli bir dereceyi gerektiriyor. Belli bir yeğenliği gerektiriyor. Yani o zaman şey, insanların ruhsal yapısının çözümlenmesi Freud'un kuramıyla olanaklı. Şimdi ruh çözümlerinde başlangıç noktamız bilinçsiz ruhsal süreçlerdir ve bunlar birinci ruhsal süreçlerin kalıntılarıdır. Burada birinci ruhsal süreçler dediği şey ne? Bu önemli. Bilinçsiz ruhsal süreçler, onu anlayabiliyoruz ama birinci ruhsal süreçler nedir? Onları anlayacağız.
Bilinç dışı yani.
Evet. Şimdi birinci kökensel anlamında ruhsal süreçler haz ilkesine alt güdümlüdürler. Haz kazanmaya ve hassızlıktan... Şimdi birinci dediği bu. Yani tam içgüdüsel süreçler. O zaman içgüdüsel, içgüdü teriminin altına neler giriyor onlara bakacağız. Açlık, susuzluk, erotik içgüdüler, ondan sonra saldırganlık, ölüm içgüdüsü saldırganlıkla galiba bağlantılı Freud'da. Ondan sonra yaşam içgüdüsü var. Bir de Freud'un ego içgüdüleri dediği yine epeyce bir içerik var. İçgüdü terimi şey...
İlk dediği şey, yani bireyin doğduğu andan itibaren ilk ile geliyor, ego ve süperego çok sonra gelişiyor.
Evet.
Ve ego ve süperego bütün enerjisini de yine bu içten alıyor diyor.
Evet. Ego ve süperego ya da yani bunlar idin ayrışmasıyla ya da farklılaşmasıyla oluşan, ayrımlaşmasıyla oluşan şeyler diyor. Yani kökensel olan id ya da o Türkçe'de. Şimdi devam edelim. Hassızlıktan geri çekilmeye çabalar. Bu anlayabileceğimiz bir şey değil mi? Realite organizma hazla yönelik, haz ikisinin denetimi altında. Yani bu eğer şey olarak düşünürsek, tamamen doğal olarak düşünürsek, o zaman doğal bir organizmanın, doğal bir örgenliğin bütün güdüsü şey olacak, haz ilkesi tarafından sağlanıyor olacak. Yani o hazdan başka hiçbir amaca yönelemez. Bir hayvanı düşünün, hayvanın haz almaktan başka hiçbir şeyi yok. Güdüsü yok. Yani içgüdü onu uyarıyor ve o içgüdüyü doyurmak için eyleme geçiyor, davranışa geçiyor ve haz duyuyor. Bütün yaşamının şeyi bu, anlamı bu. Hayvanın doyumuna haz diyebilir miyiz? O da ayrı bir konu.
Şey, yani doyum organizmanın yaşamını sürdürmesi için gereken şey ama haz, bir çiftçi hızlıca yemeğini yiyip işine koyuluyor ama işte bir burjuva örneğin yemeği uzatarak
evet.
Yavaş yavaş yiyerek,
rakıyı alıyor, balığı alıyor falan.
Daha medeniyetin şeyi bu biraz. Yani Tolstoy'da da vardır, Anna Karenina'da bu şey çok anlatılır. Yani
hedonizme gidiyor.
Başka bir şey gibi geliyor bana.
Tamam, o hedonizm. Yani o zaten evet öyle bir eğilim var.
Yani Romalılar yerlermiş, sonra da kusarlarmış bir daha yiyebilmek için.
Evet. İşte tabii hedonizmin
yok,
orada ilke hedonizm, estetik faktörler, terbiye faktörleri falan bütün bunlar bir tarafa atılıyor. Hedonizm şey, hazın egemenliği. Yani kapitalizm nasıl kapitalin egemenliği ise sosyalizm nasıl toplumun egemen ilke yapılması, arke yapılması anlamına geliyorsa şey, hedonizm de öyle. Hazın ilke. Her şey haz ürüne. Yani ama hazdan ne anlaşıldığı önemli burada. Mesela epikürciler de hazı şey olarak alıyorlar, ilki olarak alıyorlar ama onların hazdan anladıkları şey içgüdüsel haz değil. Bir bakıma ussal hazlar diyebileceğim şey, erdem, dinginlik ya da o tür şeyler. Şimdi yine devam edelim. Doyum yoksunluğu, hassızlık, olguları değiştirmenin güdüsü olur. Olgusallık ilkesi doyumsuzluğun ya da hassızlığın kabul edilmesini sağlar. Tamam, şimdi burada o zaman şey var, yeni bir durum var. Yani hassızlık kabul edilebilir. Hassızlık şey değil, kaçınılması zorunlu olan bir şey değil. Hassızlık Olgusallık ilkesinin egemen olması demek. Bu da açık. Bunlar çok kolay şeyler aslında. Yani Freud'un bu konularda bu kadar karışık bir şekilde yazması biraz şaşırtıcı. Daha sistematik de daha kısa yazabilirdi. Şimdi şuradayız. Böylesi Ansel Aygıt'ın olgusallık ilkesine uyarlanması diyor. Bunlar biraz yani Freud'un şeyinin dışında bence. Alanın dışındaki çıkarsamaları. Dikkat işlevini geliştirmek, bellek işlevini geliştirmek, yargı işlevini geliştirmek. Bunlar sadece haz ilkesi ve realite ilkesi terimlerinde açıklanabilecek şeyler değil. Onlarla bağlantılı. Örneğin yargı işlevi dediği şey, yargıda bulunma. Yargıda bulunma yetisi, yargı haklı haksızı ayırt etme konusu değil mi? Yani bir şeyin, insanın yargı yetisinin nerede, neyle bağlı olduğunu düşünürsek ilk önce ona gideceğiz. Haz, haklı ve haksız. Ondan sonra iyi ve kötü için bir değerlendirme yapmaya da yargıda bulunma diyebiliriz. Daha sonra güzel ve çirkin için değerlendirmede bulunmaya da yargı diyebiliriz. Yargı, yani estetik yargı yetisi diye bir şeyden söz edebilirsek, o zaman estetik beğeni de bir tür yargı olarak kabul ediliyor. Şimdi bunların haz ve hassızlık ve ya da haz ilkesi ve realite ilkesi arasındaki ilişkiyle ne gibi bilgileri var? Freud onları açıklamıyor. Yargı işlevi gelişti. Burada moral yargı söz konusu. Çünkü daha da sağgörü diyebileceğimiz bir şey. Eğer motor başarılı amaçlı eylem, tasarımlama yetisi, düşünme yetisine gelişti. Bunlar hep gerçekten felsefenin alanına düşen şeyler. Şimdi düşünme yetisi boşaltımı durdurmayı baskı olanaklı kıldı. Bu da genel bir söz değil mi? Çok genel bir anlatım. Yani düşünme yetisi baskıyı olanaklı kıldı. Orada boşaltma denen şey, boşaltımı durdurmayı. O Freud'un anlatımı. Yani nereden? Onu ben kendim eklemiş olamam. Motor boşalım. Boşalım. Discharge gibi bir şey. Düşünme yetisi gerekiyor. Yani hayvan baskı yapamaz. Çünkü düşünme yetisi yoktur. Düşünme yetisi yeterli değil. Yani özel bir düşünme yetisi gerekiyor baskı için. Moral düşünme yetisi diyebiliriz ya da duyunç diyebiliriz. Diyebilir miyiz? Çünkü burada baskılanan şey bir davranış. İçgüdünün yönelttiği bir içgüdünün temelinde içgüdü yatan bir davranış. İçgüdü ve davranışı bağlayabilir miyiz? Freud genellikle motor davranıştan söz ediyor. Yani kas eylemlerinden söz ediyor. Bir kaçış gibi vesaire. Ama genel davranış sözcüğü şeye çok uygun psikolojik alanda kullanmak için. Çünkü davranış istençli olmak zorunda değil. İçgüdüsel olan şey de davranış alanına giriyor. Bunları ayırt etmek biraz, bunlar kaypak şeyler. Yani kaypak dediğim düşüncenin çok kolay netleştiremeyeceği kavramlar. Davranış ve eylem arasındaki ilişkiyi sorguladık mı? Sorgulamadık değil mi daha önce? Davranış eylem istence bağlıdır dersem, davranış daha genel bir terimdir dersem, yani eylem hiçbir zaman içgüdüye bağlı olmaz. Doğru görünüyor mu? Eylem özgür bir insanı gerektirir. Özgür bir etmeni ya da bireyi, özneyi gerektirir. Yani eylem, çünkü istence bağlıysa, istenç a priori özgür olan, ancak özgür bir insan eylemde bulunabilir. Şeyle, dürtüyle davranıyorsanız, içgüdüyle davranıyorsanız, o zaman o davranış, eylem değil. Ama eylem dürtüsel kökenli de olabilir diyorsak, o da makul görünüyor yani. Hemen silinecek bir şey değil. O zaman eylemin temelinde şeyler yatıyor olabilir. Bilinçaltı etmenler yatıyor olabilir ve durum daha da karışıklaşıyor. Yani Şimdi insan öz istenciyle davrandığını sandığı bir anda bir bilinçaltı tutku, güdü, dürtü tarafından belirleniyorsa o zaman o bir o özgürlük bir yanılsama olacak. Yani özgürlük değil aslında orada insan davranışında belirleniyor ama kendi tarafından değil, kendisi olmayan bir şey tarafından yani dışsal bir faktör tarafından belirleniyor ve şey değil, özgür değil. Buradaki problemler bunlar. Yani buraya bağlayabiliriz. İnsan davranışı, insan davranışının istençli olması insanın özgürlüğüyle anlattığımız şey. Yani özgür bir insan istençle davranır ve şimdi biraz daha kolaylaştırmak için şöyle bir şey söyleyeceğiz. Kölenin özgür olmadığını biliyoruz. Kölenin istenci kendi istenci değil. Köle, değil mi? Efendinin istencini kendi istenci sayan kişi. Dolayısıyla kişi de değil. Ve şey diyeceğiz, köle herhangi bir eylemde bulunamaz. Kölenin yaptığı her şey efendinin istencinin temelinde, efendi istenci tarafından belirleniyor. Kölenin şeyi bu, anlamı bu. Ve burada şey yok, istencin olduğu yerde son istenç içgüdü tarafından içerikle doldurulabilir. Ya da bir tutku tarafından da diyelim aşırı bir istek tarafından da istencin içeriği doldurulabilir. Ama istenç tutku tarafından yeri alınırsa istenç olmaktan çıkar ve o zaman o kişinin özgür davrandığını söyleyemeyiz. Bilinçaltı böyle bir şey yapıyor. Dinamik özellik gösteriyor ya da dinamik karakter gösteriyor. Bilinçaltı
belki
şey...
Bir örnekle mesela bir kişi çok fazla yiyor, karnı doymuş ama yiyor ve kilo problemi var, obezite problemi var. Doktorun yememesi gerektiğini söylüyor ama o sürekli yiyor.
Tutku. Açgözlük şeklinde.
Organizmanın varlığını ilerlemesi elinde değil. Çikolata yiyor, kek yiyor, börek yiyor, salata yiyor sürekli ve şu konuyla alakası burada bu siz ona soruyorsunuz yemeği çok seviyorum diyor, yemek istiyorum diyor. Bu istenç mi yoksa aslında onu o eyleme sürükleyen şey
o durumda işte diyoruz istencin içeriği şey tarafından belirleniyor, dürtü.
Ya da
içgüdü. Ya da tutku. Yani istencin, istenç genel bir terim değil mi? İstencin belirlenmesi, yani doktor olmak isteyebilirsiniz, İstanbul'a gitmek isteyebilirsiniz, yurt dışına gitmek isteyebilirsiniz, bisküvi yemek isteyebilirsiniz ya da yani istenç, bunların hepsini bilinçli olarak yaptığınız zaman bütün bunlar istenç, belirli istençler. Yani istencin belirlenmiş kipleri. Ama burada yani içerik dersek, istencin bir içeriğinden söz edersek bütün bunlar istencin içeriği olabilir. Yani bir şey istiyorsunuzdur, içgüdüsel bir şey, erotik bir şey ya da açlıkla ilgili bir şey. Ve onu yapıyorsanız orada şey bilinçsiz bir denetim ya da istenç dışı bir denetim şeyden ondan söz edemeyiz. Orada birey özne özgürce karar veriyor ve özgürce eylemde bulunuyor.
Biraz belki obeziteye giden insan
orada problem şu duyunç diyelim doğruyu ve yanlışı ayırt etme yeteneği onun yanlış olduğunu biliyor çünkü burada haz ilkesi ve olgusallık ilkesi problemi var yani çikolata yerse şey olacak kilo alacak kilo alması diyelim realite ilkesinde şey realitede onun başına problem getirecek yani bir mankense şey yapamayacak işini kaybedecek kilo alırsa 2 kilo alırsa İşinden atılacak değil mi? Realitenin, burada o yargıda bulunma işlevi, yargı yetisi gelişir diyor ya Freud. Yani realitenin orada haz ilkesini durduran bir faktör gerekiyor. Haz ilkesinin baskılanması, bu baskı değil. Durdurulması, engellenmesi, baskı ayrı bir şey. Yani eğer çikolatayı nedenini bilmediği bir şeyden ötürü, gerekçeyle, ya açıklamadığı bir nedenle çikolata yiyemiyorsa bir insan orada bir baskıdan söz edebiliriz. O su örneğinde olduğu gibi, annenin suyu içmemesi gibi. Bir, yani bir insan birdenbire çikolata yemekten vazgeçiyorsa, normalde yemesi gerekirken onu yiyemiyorsa ve neden yapamadığını bilemiyorsa o zaman orada bir bilinçaltı.
Neden sürekli yediğini bilemiyorsun?
Evet. Neden sürekli yediğini de bilemeyebilir.
Yani
baskı orada bir baskı, bilinçaltı var.
Bazı açıklamalar kendilik nesnesi diye bir şey var. Yani Freud'da galiba çok fazla yok ama Freud'dan sonra işte kendilik diye bir şey. Orada çocukken bireyin kendini anne ve baba tarafından aynalanırken olumsuz bir varlık olarak görmesi ve aslında orada bedenine zarar vererek annesinden veya babasından intikam alması olarak açıklanıyor.
Evet, nerede bu? Hangi bölümde?
Bu Freud'da yok.
Anladım. Onu biraz daha inceleriz. Daha sonra tekrar şey yaparız. Yine yani bağlamaya çalışırız. Bakalım ne sonuç çıkacak. Onu görmek için. Yani bir intikam konusu şeyi falan var orada. Değil mi?
Evet. Yani kişi kendi bedenine zarar verir. Aslında ebeveynlerin bedenine zarar veriyor.
Fetişizme de benziyor biraz.
Evet.
Değil mi? Yani büyücülük, fetişizm, beden. Şimdi kendi bedenini fetiş gibi kullanıyor bir bakıma. Burada yani sorunu nerede derinleştirelim? Realite ilkesi ve haz ilkesi. Düşünme yetisi boşalımı hazı engellemeyi olanaklı kılıyor. Ya da baskı düşünme yatırım niceliklerinin yer değişimini ve daha sarcanmasını olanaklı kılıyor. Bunlar biraz zaman içinde Freud'un özel terimleri. Zaman içinde bunları şey yapacağız. Daha kolay alışacağız. Daha kolay kontrol edebileceğiz. Çünkü yatırım ne, yer değişimi ne falan bunlar şeyler. Evet, teknik şeyler. Baskı dolaşan yatırımların bağlı yatırımlara çevrilmesini gerektirir. Ekonomik ilke erkek harcamayı azaltma eğilimi, erdeki az kaynaklarına sarılma, düşünce etkinliği bir bölümü olumsuzluk sınavasından ayrıldı. Düşler. Burada fanteziyi açıklamaya çalışıyor. Yani şimdi şeyi açıkladığını düşünüyor Freud. Dikkat, bellek, yargı işlevlerini, düşünme yetisinin gelmesi de buradan. Yani bunlar şey, Homo sapiens evrim sürecinden çıktığı zaman hazır verili bir doğa taşıyor dedik. Yani bunlar potansiyel olarak o doğada var. Yargı yetisi, bellek işlevi, düşünme, tasarımlar, her şey. Freud onları geliştirmeye, çıkarsamaya çalışıyor ama biraz görgülü bir yöntem izliyor ve yani bunlar zaten çok fazla şey alınmıyor, dikkate alınmıyor. Dikkat işlevi, yani insanın bu haz ilkesi ve realite ilkesi terimlerinde açıklanabilecek bir şey değil. Ayrıca duyunç, insanın doğruyu ve eğriyi elde etmesi, haklıyı ve haksızı elde etme yetisi. Bu yine öyle haz, içgüdü temelinde açıklanabilecek bir şey değil. Çünkü realite ilkesi dediği şey Freud'un eğer biraz terim üzerine düşünürseniz o realite ilkesi doğrudan doğruya duyunç işleminin anlatımını kapsıyor ya da duyuncu kendisini kapsıyor. Yani realite ilkesi diyor. Yani realitenin hazı durdurabilecek ya da onu engelleyebilecek bir şey var. Gücü var, yetisi var. Yani orada bir yargı var. Sen
dışsal güçten bahsediyorsun.
Haz ilkesi üzerinde dışsal, evet. Dışsal, düşünsel ve sinema sesi değil mi? Evet. Galiba bu. Şimdi düşünen fantezi yetisi, eşitsel ilişkilerin otoritizmle ilişkin eleştiren gizlilik. Bu gizlilik dönemi önemli. Onu Freud'da şey yapmamız gerekiyor. Yani dikkate almamız gerekiyor. Değil mi? Bir dönem eşitsel içgüdüler açıktalar ve daha sonra onlar eğitim süresince baskılanıyorlar diyor Freud. Okula, çocuk okula gitmeye başladığı zaman bir o içgüdüler duruyorlar. Durduruluyorlar.
Eğitimden dolayı değil. Yani
organik bir nedeni var mı onun?
Okula başlamasa da çocuklarda, yani okula başlamayan çocuklarda da bu örtükleşiyor.
Evet. O yaşlara düşüyor.
Evet.
Sanki organik bir nedeni varmış gibi. Ama organik bir neden de verilmiyor.
Birden bir örtülüyor.
Bunu araştırırsanız ve bulursanız daha açık bir şey yanıt.
Neden örtülüyor diyor.
Evet.
Okulda hoşgörü yok ailenin.
Ama okulda, okula gitmeyen çocuklarda da oluyor diyor. Yani 7 yaşına geldiği zaman çocuk eşcinsel bir şeye giriyor, pasifliğe giriyor. Daha önce erotik olarak etkin, erotik davranışları var. Eşcinsel davranışları var.
Freud'da hep dönemler var, oral dönem var, anal dönem var, panik evet. dönem var ve latans dönem. Bu okulda işte okul çocuğunun...
Latans dönemden söz ediyoruz. Burada...
Evet, latans...
Burada onun şeyi var, belirttiği şey var. Değil mi?
Ama Freud bunların nedenlerini hiçbir zaman açıklamıyor ki. Yani o dönemlerin gelişimsel bir süreç olduğunu söylüyor. Ya tıpkı insanın önce kafasının büyük olarak olması, sonra vücudunun büyümeye başlaması gibi. Bu da...
Evet, açıklama yapmıyor. Yani Freud'un sistemi şey, bütününde çok sağlam ve tutarlı bir sistem ama pek çok bakımdan elden geçirilmesi gereken bir sistem. Terminolojisi, açıklama eksiklikleri falan, bazı yerler gerçekten karmakarışık. Yani bu şey gibi böyle çok çok berbat bir yapı aslında ama çalışıyor, işliyor.
Ha?
Yok. Giden, düzelten olmadı. Gidenler hep revizyonistlik yaptılar. Yani revize ettiler, bozdular. Revize etmek şey demek, onu yıkmak demek. Yani revizyonizm zaten hoş bir şey, çağrışım yapmıyor biliyorsunuz. O, Fromm gitti, ondan sonra Jung var. Kim?
Onun bir çağrışım yapıyor.
Geliyor, öfkeli
diyor. Yani
çok yaşamda.
Ama değişti de olmuş.
Doğru olabilir. Ama mesela şey de ideoloji, Marx'ın da revizyonist bir tarzı ihan etmiyor. Değil mi? Revizyonistler, Lenin'in ağzında revizyonist demek haldir. Yani sen şeyi bozdun, öğretim bozdun ve...
Yani bizim yaşantıda yaptığımız şeylerde revize etmek daha geliştirerek daha olumlu bir hale getirmek.
Bozma, değiştirme, Ama bozdular. Yani bu da Freud'a eğer şimdi bu böyle kabul edilebilirse revizyonizm
yani.
Bu şey değil, olumlu bir anlam taşıyor. Ama revizyonizmi eğer gerçekten revizyonizmi revize edilme gereksinimi olmayan bir durumu vurgularsanız o zaman onu bozarsınız. Değil mi? Yani ve bozan birisi, bir teoriyi bozan bir araştırmacı, bir düşünür, onu bozduğunu değil, revize ettiğini söyleyebilir. Ya da geliştirdiğini söyleyebilir. Onun yargıcı olabiliyorsak, biz onu ölçebiliyorsak, o zaman bunu anlayabiliriz. Çünkü gerçekten geliştirdi mi yoksa ortaya çarpık bir şey mi çıkardı? Yani orada şey önemli, o yargıyı yapabilmenin kriterlerini taşıyor olmak önemli değil mi? Yani revizyonist bir şey. Değiştirme, başkalaştırma
evet.
içeriyor. Evet. O onun gelişme olması zorunlu değil.
Evet, yani bozulsuz bir şeyse tamamen bozuk olumluluğu da yapılabilir.
Evet, güzel. Yani bozuk bir şeyi revize edip düzeltebiliriz. Evet. Ama düzgün bir şeyi, yani görmede problem ne ama özünde düzgün bir şeyi revize edersek o zaman ilk Fromm'un yaptığını yapabiliriz. Evet, yani şimdi bir de şey var şu anda, Erik Fromm ya da Jung, ikisini alırsak, bunların ruh çözümlemedeki etkinlikli, saygınlıkları, etkinlikleri şey değil, Freud'unkiyle karşılaştıracak bir şey değil mi? Karen Horney var, yani bunlar normalleştiriyorlar şeyi, ruh çözümlemeyi ve belki de şeye, sıradan bilince, kültürel bilince daha kabul edilebilir, daha yumuşak bir şekilde getirmeye, light yapıyorlar, yani çok radikal Freud'un şeyi. Yaklaşım. Bugün bize o kadar radikal gelmiyor aslında yani. Ama onlar da ben onu sezdim. Yani bunlar normalleştiriyorlar. Böyle Adler'in yaptığı şey, Jung'un yaptığı şey, pardon. Jung, libidoyu Freud'un kullandığından daha değişik bir anlamda kullanıyor ve tamamen bambaşka bir yere çekiştiriyordu. Onlara, yani bu çalışmanın gelişi içinde bu kavramları tekrar ısıracağız. Şimdi bunlar şey, ağır gidiyoruz değil mi? Yani zor ve şey yok. Yani çoğumuz belki de psikanaliz incelemesine ara verdik. Yani birdenbire çıkan, son birkaç hafta içinde çıkan bir karar bu hepimiz açısından.
Yok. Ha? Yok, diyorum böyle bir karar.
Yani evet, deneyeceğiz. Zaman içinde şey, bu kavramlar daha şey olacak, ısınacak. Yani şu an şey, biraz tutup gidiyoruz. O zaman şimdi hazın engellenmesi ya da realite ilkesinin üstünlüğü konusunda bir takım örnekler veriyor burada Freud. Ya da bu ülkenin realite ilkesinin başarısızlığı konusunda örnekler veriyor. Şeyi baskılama konusunda, haz ilkesini baskılama konusunda en ileri giden ya da en başarılı olan şey nedir? Baskılamada en başarılı bilim mi?
Öyle yazıyor.
Öyle
olması gerekir tabii.
Evet. Yani bilim hazın bütün yerine geçiyor. Ama bilim de diyor kendi içinden belli bir şekilde haz verici olabiliyor. Düşlem, fantazinin bir baskı aracı olduğunu biliyor muydunuz? Düşlemin, fantazinin bir baskı yaratma etmeni olduğunu düşünüyorsunuz. Değil mi? Bu şey. Düşlem alanında, burada 12. paragraf, sayfa 15'te. Düşlem alanında baskı her şeyden güçlü kalır. Yani baskı, en güçlü olan şey baskıdır, düşlem anlamında. Eğer tasarımlar üzerine yatırım bir hassızlık sonucuna yol açabilecek gibi görünürse, baskı tasarımların daha bilinç tasarımlar ayrılsanmadan in statu nascendi engellenmesine götürür. Eğer tasarım, şimdi bu terminolojiyi izleme gerçekten şey, tasarımlar üzerine bir yatırım, yani bu ama biraz ağır değil mi? Tasarım dediği foştelmi, yani düşünce, resimsel düşünce. Bunlar üzerine yatırım hassızlık sanışına yol açacaksa, yani acı verecekse ya da hassızlık verecekse, baskı burada hemen durdurabilir diyor.
Düşlemden kasıt rüya mı?
Fantezi.
Fantezi.
Evet. Ruhsal örgütlenişimizdeki zayıf nokta budur ve daha şimdiden ussallaşmış olan düşünme süreçlerini geriye haz ilkesini egemenliği altına getirmek için kullanabilir. Şimdi sinirceye burada önemli bir şey var. Bu 12. paragrafın son tümcesi. Sinirceye ruhsal yatkınlığın özel bir parçası, böylece eşeysel içgüdüleri olgusallığa saygı göstermek için eğitmedeki gecikme. Eşeysel içgüdüleri, cinsel içgüdüleri eğitmede gecikme sinircinin şeylerinden birisi, kaynaklarından birisi diyor. Bu daha önce konuştuğumuz konuyu bir başka açıdan şey yapıyor, söylüyor. Yani baskılamanın şey olması, yarı yolda kalması ve tam etkili olmaması sinircinin şey, ortaya çıkmasının nedeni. Eğer baskılama tam olursa sinirci yok. Burada yani şimdi şey bu, konunun bütün içeriği bu hemen hemen. Eğitim haz ilkesiyle nasıl ilişkidedir? Baskılama aslında ayrı bir makale konusu. Yani bu şimdi ikinci denemesi bilinçaltı, üçüncüsü baskı bu kitapta.
Yani gelişmek isteyen, oyun oynamak isteyen bir çocuğu annesi engeller ve baskı kurarsa bu baskılama mı oluyor?
Bu bastırma oluyor. Şey var, repress. Yani baskı ve bastırma. Burada sözcüklerin tipi çok önemli değil.
Ama burada anne tam baskılarsa sinirce, yani nevrol olmuyor diyorsun.
Şimdi galiba şöyle bir şey var. Çocuk eğer baskıyı, anne baskısını ya da yasağı kabul ederse şey olmaz. Problem olmaz. Yani oyundan çekilir, evine gider, ödevini yapar. Ama eğer anne baskısı, otorite zayıfsa ve çocuk onu kırabileceğini şey yaparsa, düşünürse yani...
Ya ben öyle algılamıyorum. Tam tersi. Çünkü yani şöyle bir ilke var. Bir yandan genlerde yani varoluşta gelişme ilkesi var ve çocuk belli bir süre sonra oyun oynarken bağımsız oynamak istiyor. Emeklerken önce annesine doğru emekleyen çocuk bir süre sonra annesinin zıttı yönlere de emekleyebiliyor. Çünkü gelişmek istiyor ve genellikle ekolünde gelişimi babanın desteklemesi gerekiyor. Annenin de bu gelişimde çocuğa destekleyici olması gerekiyor. Aksine gelişmesini engellerse çocuk da sevgiyi kaybetmemek adına kendine ihanet başlıyor ve bu sinirciye yol açıyor. Tam da baskının kendisi sinirciye yol açıyor.
Söylediğini anladım ama burada Freud'un hem bu noktada söylediği şey hem de genel olarak başka yerlerde söylediği şey o. Baskı. Onu göreceğiz. Yani şu okuduğum şey sanırım onu şey yapıyor. Önce gösteriyor. Nasıl? 7
olmuş.
7.30'a kadar. 7 oldu. Yani o zaman galiba birazdan küstür.